Herkese merhaba, ben İlker, BTC Türk Hisse'nin katkılarıyla hazırlanan Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Bu hayatta verdiğim en önemli kararlardan birisi, SGK emekliliğini beklemeden kendi özgürlüğümü kazanmak için sorumluluk almaktı sanırım. Genellikle kısa vadeli olarak pek doğru kararlar alabildiğimi söyleyemem, pek çok yanlış yapıyor olabilirim. Ama kendime güvendiğim bir alan varsa o da uzun vadeli bir şekilde düşünme şekline çok erken bir yaşta adapte oldum. Zamanın çok hızlı akacağını her zaman biliyordum. Hatırlıyorum lise zamanlarında bir günlük tutuyordum ve aradan zaman geçtikçe geçmiş günlere bakıp o anki düşüncelerimi gördüğümde elimdeki en değerli kaynak olan zamanın nasıl aktığını çok erken bir yaşta kavradım. Ne yapmak istediğimi pek bilmiyordum. Uzay mühendisi olmak gibi bir hedefim vardı 7-8 yaşlarındayken. Böyle bir meslek de o zaman henüz icat edilmemişti. Ancak sanırım böyle küçük bir örnekten ne kadar uzun vadeli düşünebildiğimi çok rahatlıkla çıkartabiliriz. Bir süre sonra tabii ki bu hedef basit bir mühendis olmaya kadar evrildi. Mühendisliği çok seviyorum ve iyi ki de kötü bir eğitim süreci de olsa böyle bir altyapı almışım diyorum. Çünkü özellikle üniversite dönemiyle birlikte hayata bakışım neredeyse 180 derece değişmeye başladı. Rasyonel düşünebilmeyi öğrendim. Eşim genellikle merhametsiz olduğumu söylüyor ancak ben adil biri olduğumu düşünüyorum. Adalet kavramını hayatımın neredeyse merkezine oturtmuş durumdayım. Ve bu bir saplantı haline gelmiş durumda belki de. Kendimden başka pek kimseyi düşünen biri değilim ve yine bu da yaşım ilerlemeye başladıkça öğrenmeye başladığım şeylerden biri oldu. Bugün şimdi dönüp baktığımda da eğer tüm bu aşamalardan geçmemiş olsaydım, bireysel olarak bir özgürlük kazanabileceğimi kesinlikle düşünmüyorum. Elbette yardımsever biri olmaya çalışıyorum. Dışarıdan bakıldığında kibar biri gibi de görünebilirim. İnsanlara saygılı davranmaya çalışıyorum. Fakat çok ince bir nokta var. Eğer benim özgürlüklerimi engelleyecek bir noktaya doğru işler gidiyorsa, sanırım dünyanın en acımasız insanlarından birine dönüşebilirim. Takıntılı bir şekilde özgürlük ve adalet arıyorum. Dostoyevski'nin de dediği gibi, zayıf insan tek başına yaşayamaz. Ona her şey ver. Hepsini sana geri getirir. Çarlık topraklarının yarısını ver. Bak gör bir şey yapabilir mi? Papuca sığacak kadar küçülür. Saklanır. Özgürlük ver. Paket yapar geri getirir. Özgürlük akılsız yüreğe göre değildir. İşte tam olarak bu yüzden önce rasyonalite geliyor bence. Ve bir mühendis olarak hayata bir mühendis gözüyle bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence hemen hemen her yerde bir güvenlik marjı gözetmeliyiz. Hayatlarımız içinde bu güvenlik marjının hesaplanabilir riskler almaktan geçtiğini düşünüyorum. Ve şimdi bu açıdan bakarsak elimizde de iki tane seçenek var. Birincisi, 35-40 yıl boyunca çalışma hayatının içinde kalıp, gerçi bugünlerde artık 90'lardaki gibi süper emeklilik tarzı kavramlar yeniden gündeme gelmeye başladı. Ama genel olarak oldukça uzun bir süre bir çalışan olma fikrini konuşursak, brüt maaş alıyor olsanız bile belirli bir net gelir üzerinden yapılan kesintilerle yaklaşık 30 yıldan fazla biriken kesintilerinizi başka bir yere emanet ettiğiniz bir emeklilik süreci var. Birinci seçenek olarak. İkincisi, kendi geleceğin için sorumluluğu kendi eline alarak, önce kendine ödeme yaparak adeta bir Esaretin Bedeli filminin senaryosunu yazıyor gibi içinde bulunduğun hapishaneden kurtulmak için birikim yapmak. İkinci seçenek. Rasyonel bir insan olarak bu iki seçeneğe baktığımda benim için seçim çok kolay bir şekilde kendini gösteriyor. Çok açık bence her şey. İşte bugün tüm bunlar üzerine konuşacağız ve bireysel olarak bir özgürlüğü satın almanın fiyatının ne olduğunu bulmaya çalışacağız hep birlikte. Tabii şimdi isterseniz bölüme tam olarak geçmeden bu bölümlerin yapılmasında büyük destekleri olan ve benim de severek kullandığım, portföyümün bir kısmını aktardığım BTC Türk Hisse uygulamasından söz etmek istiyorum öncesinde. Eliptik Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanıyla, geniş yetkili aracı kurum lisansıyla hizmet veren yeni nesil bir yatırım hizmeti platformu var BTC Türk Grubun. Self-service finansal hizmetler olarak adlandırılıyor ve tamamen dijital bir platform. 7/24 canlı destek ve para transferi imkanı var. Para çekme ve yatırma işlemleri haftanın her günü gerçekleştirilebiliyor. Fakat belki de en önemlisi, pay alım satım işlemlerinde T+2 takas süresi için hemen kullan adında yeni bir özellik var. Talepte bulunmanız halinde takastaki satış bedellerinizi cüzi bir komisyon karşılığında T+0 süresinde aynı gün içinde hesabınıza aktarabiliyorsunuz. 100 TL'lik bir alt limiti var ve bu oldukça makul bir seviyede. Yine önemli bir özellik nemalandırma seçeneği var. Bankaların serbest hesaplarındaki günlük faiz işletimine benzer şekilde hisse uygulamasında portföyün nakit bekleyen kısmında nemalandırma seçeneğini yine 100 TL ve üzeri bakiyeler için isterseniz gecelik faizde değerlendirme fırsatı sunuyor Eliptik Yatırım. Ve ekstra bir avantaj yaratabiliyorsunuz böylece. Anlık para transferlerinin de 7/24 gerçekleştirilebildiğini düşünürsek efektif bir şekilde birikim ve yatırım yapılabilen bir yatırım hesabına dönüşüyor uygulama. Şu anda Borsa İstanbul tarafı var fakat gelecekte Amerika tarafı da yer alacağı söyleniyor. Benim de kullandığım bir yatırım uygulaması ve kullanım kolaylığı açısından BTC Türk Kripto tarafındakine çok benzer bir deneyim sunuyor. Yeni bir reklam filmi de yayınladılar, hem dijital hem TV'de dönmeye başlayan. Çok güzel olmuş. Onun da bir linkini bırakırım notlar kısmına. Bunlar yeni nesil uygulamalar ve 7/24 canlı destekle birlikte stabil, sağlıklı çalışıyorlar. O yüzden uygulamaya mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi devam edersek, bugün biraz portföy stratejilerinden ve pasif gelir kaynaklarından, sonuç olarak da özgürlüğün bedelinin ne olduğunu belirlemek üzerine sayısal bir bölüm olacak. Ama öncesinde biraz daha başka şeylerden de konuşmak istiyorum. Biraz önce başladığımız iki farklı emeklilik karşılaştırması üzerinden devam etmek istiyorum. Emeklilik sistemi hakkında daha önce bir bölüm de yapmıştık, çok fazla detaya girmeyeceğim burada o yüzden. Ama anlamamız gereken çok önemli bir nokta var. Herhangi bir emekli maaşıyla finansal bir bağımsızlık kazanmak pek mümkün değil. Ya da en azından insanca yaşama sınırında kalmak istiyorsanız mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Şöyle bir durum var ki para sisteminin bugünkü tamamen bozulmuş halinden kaynaklanıyor ana problem ama insanların büyük bir bölümü için finansal bir bağımsızlık aslında çok basit şartlara dayanıyor. Ulaşım, barınma ve gıda probleminin çözülmüş olacağını varsaymamız gerekiyor ve bunun üstüne insanca yaşamak için bir miktar daha fazla bir gelir gerekiyor. Şimdi gelin isterseniz Türk İş'in her ay yaptığı bir çalışma üzerinden başlayalım konuya. Ben de özellikle onlar yeni raporu yayınladıktan hemen sonra kendim son rakamları grafikleştirerek ve asgari ücretle karşılaştırarak Twitter'dan paylaşmaya gayret ediyorum aylık olarak. Çünkü bu grafiğe bakmanın bir çalışan için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aralık 2023 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Yoksulluk sınırı ise 47 bin liralara gelmiş durumda. Türk İş her raporunda en alt sayfaların bir yerinde şöyle bir yazı paylaşıyor. Açlık sınırı, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi amacıyla bir ayda gıda için yapması gereken asgari harcama tutarını tanımlamaktadır. İnsan onuruna yaraşır düzeyde yaşam sürdürebilmek için gereken harcama tutarı, hiç kuşku yok ki, gıda ile sınırlı değildir. Gıda harcaması yanında giyim, konut, ulaşım ve diğer ihtiyaçlar için gerekli tutarın da ayrıca hesaplanması gerekmektedir. Yoksulluk sınırı, zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarını ifade etmektedir. Ve bunun arkasından şöyle diyorlar. Türk İş çalışması sonucu açıklanan yoksulluk sınırı tutarı, işçinin eline geçmesi gereken ücret düzeyi değildir. Bu değerlendirme eksik bir yaklaşımın ifadesi olacaktır. Yoksulluk sınırı tutarı, ailenin yapması gereken insan onurunun gerektirdiği harcama düzeyidir. Ve bir bakıma, haneye girmesi gereken toplam gelirin alt sınırını ortaya koyan önemli bir göstergedir. Ancak çoğu zaman ücretli çalışan ailenin tek gelir kaynağı olduğundan yoksulluk sınırı tutarı olması gereken ücret düzeyi olarak görülmektedir. Aslında daha önce açlık, yoksulluk ve daha fazlası ismiyle bir bölüm de yapmıştık. O yüzden bugün çok fazla bu konu üzerinde durmayacağım ama güncel rakamları da paylaşmak istedim. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor ve bu bana inanılmaz adaletsiz geliyor. Çok daha kabul görmüş bir şeyden bahsedeceğim. Eğer aylık olarak bu rakamları grafiğe döktüğüm tablolara bakıyorsanız orada bir detay belki dikkatinizi çekmiş olabilir. Asgari ücretler açlık sınırı civarında seyrediyorlar. Ya da tam tersi açlık sınırı asgari ücrete göre şekilleniyor belki de. Aralarında bir korelasyon olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ama hangisi diğerini tetikliyor bu konuda pek emin değilim. Hatta şunu da ekleyebiliriz. Asgari ücret çoğunlukla açlık sınırını geriden takip ediyor. Evet, Ocak ayından sonra 17 bin lira gibi bir asgari ücret belirlendi 2024 için ve açlık sınırı şu anda 14 bin liranın biraz üzerinde görünüyor. Yani grafikte bir yukarı doğru kesme var şu anda iki karşılaştırma arasında. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu pek uzun sürecek bir durum değil. Ve açlık sınırı hızlı bir şekilde asgari ücretin tekrardan yukarısına atacaktır kendisini. Grafiğe baktığımızda bunu görüyoruz. Adalete karşı bir takıntım olduğunu söylerken başlangıçta aslında kısmen bunlardan bahsediyordum. Çünkü çalışma hayatında bir asgari ücret belirlenmesi, toplumun bir kesimini açlık sınırına yakın noktada tutan bir metrik olarak çalışabiliyor. Hatta ve hatta iş yapma yetkinliği ve becerisi asgari ücret düzeyinin altında kalan bir kesim için mecburi bir şekilde daha yüksek seviyeden ücret ödenmesini beraberinde getiriyor. Ve bu kategoride yer alan belki de tırnak içinde beceriksiz diyebileceğimiz bazı iş gücü sahipleri mecburi bir şekilde işsiz kalmış oluyorlar. Çünkü hiçbir işveren yeterince düzeyde fayda sağlayamadığı iş gücüne ödeme yapmak istemeyecektir. Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizliğin de onunla beraber artmasını, işten çıkarmaların başlamasının problemini işte buradan sağlamasını yapabiliriz. Piyasalar her ne kadar serbest çalışıyor gibi görünüp özellikle Türkiye'de bir kapital kontrolüne maruz kalıyor olsa da yine de piyasa bir noktada kendi dengesini bazen acımasız bir şekilde görünen yollardan sağlamaya devam edebiliyor. Örnek olarak kira artış sınırlarıyla ilgili de benzer bir şey söyleyebiliriz. Bir sınırlama geldiğinde serbest piyasa çılgınca hareket etmeye başlıyor neredeyse. Yine bunun da sağlamasını çok rahatlıkla yapabiliriz. Geçtiğimiz yıllardaki medyan kira artış oranlarını rahatlıkla takip edebiliyoruz ve bu verilere baktığımızda %25 sınırı yerine %100'ün üzerinde bir kira artış oranı görünüyor 2023 için. Herkesi koruyabilmemizin tek yolunun bu tip sınırlamaları serbest bırakmak olduğunu düşünüyorum. Tam tersi değil. Bir kişi eğer asgari ücreti savunuyorsa kendi çalışmasını bu bedelin altında değerlendiriyordur ve mutlak bir şekilde kendine kazanç sağlamak istiyordur. Başka bir açıklama göremiyorum. Herkes için bir eşitlik aranarak emeğin değerinin belirlenmesi ve zorunlu olarak bu bedelin ayarlanması gerektiği savunulabilir. Oldukça masum ve romantik bir şekilde böyle düşünülebilir eşitlik adına. Fakat bakın bugün bu tarz sınırlamalar ve eşitlik adına yaratılan, yaratılmak istenen, herkese yararlı olması gereken sistem yalnızca toplumun çeşitli sınıfları arasındaki makasın daha fazla açılmasına sebep oluyor. Bu tip konularda aslında çok daha fazla konuşabilirim ama bölümün başında söylediğim merhametsiz görünen o tarafımı çok fazla da göstermek istemiyorum. Yalnızca şunu ekleyebilirim. Eşitlik dünyanın hiçbir yerinde yok ve olması da mümkün değil. Evrime ve bilime aykırı bir şey eşitlik. Fakat adaleti konuşursak eğer bu bambaşka bir konu ve adalet hızlı aynı zamanda da acımasız olmalı. Bundan başka bir şekilde doğal bir denge içinde yaşamamız mümkün değil. Eğer adil olanı yani adaleti gerçek anlamda sağlayamazsak. Bu konuya şuradan da aldık aslında. Bugün birçok kişinin maaşları artık tamamen asgari ücret düzeyindeki artış oranlarına göre belirleniyor. Neredeyse bu metriyi bir enflasyon metriğine dönüştürmüş durumdayız. Ki gerçekten de birbirleriyle yakından bir ilişkileri var. Yine tabii hangisinin hangisini doğurduğu tartışmalı bir konu. Aslında burada açtığım tartışmalı olarak tavuk mu yumurtadan yoksa yumurta mı tavuktan çıkıyor çelişkilerine kendimce bir cevap verebilirim. Fakat bu konuyu daha da sündürmek istemiyorum. Başka bir noktaya gelmek istiyorum. Ve finansal bağımsızlık için ilk konuştuğumuz o iki madde üzerinden gitmeye çalışıyorum aslında. Oradaki önermeye dönersek şimdi tekrardan çok rahatlıkla şunu görebiliriz artık bence. 30 yıldan fazla bir süre sürekli olarak yoksulluk sınırı civarında alınan gelirlerle birlikte yolun sonunda refah seviyenizi arttıracak bir emeklilik maaşına ulaşmanız pek mümkün değil. Çok acı bir şey bu. Böyle bir matematiğin çalışabilmesini düşünmek başlı başına bir problem zaten aslında. Yine o hastalıklı bencilliğe dönüyoruz burada biraz. Herkesin refah seviyesinin aşırı yükselmiş bir haliyle tüm emeklilerin adil bir ücret alması pek mümkün değil. Özellikle de emeklilik güvencenizi bir başkasının eline teslim ettiyseniz. Bu hangi otorite olursa olsun geçerli. Gelişmiş ülkelerle kendimizi karşılaştırdığımızda, özellikle Avrupa tarafında emeklilere baktığımızda daha farklı bir sonuç görüyoruz. Aynısını istiyoruz burada da. Ancak onların rahat bir emeklilik geçirebilmesi için dünyanın geri kalanının büyük bir bölümünün açlık sınırında olması gerekiyor. Burada da tartışmaya açabileceğimiz, kimisinin doğal, kimisinin yapay diyebileceği bir denge var ortada. Bu problemin ana kaynağından sıklıkla bahsetmeye çalışıyorum ve para sistemini düzeltmedikçe, istenildiği kadar eşitlikçi politikalar güdülürse güdülsün, bunun yol açacağı tek şey daha adaletsiz bir dünya düzeni olacaktır. İşte bu kısmı anlayamıyoruz ve ben parayı incelemeye başladığımdan beri, paranın ne anlama geldiğini düşünmeye çalıştıkça, işlevinin ve çalışma prensibinin nasıl olması gerektiğini keşfettikçe, kendimce ulaştığım sonuç tüm bunlar oldu. Ve üzülerek belirtmek istiyorum ki, yanıldığımı pek düşünmüyorum bu konuda. Keşke herkese yetebilecek kadar para basabiliyor olsaydık. Ve herkes mutlu, refah düzeyi yüksek bir şekilde emekliye ayrılıp ömürlerinin geriye kalan kısa zaman dilimlerini huzur içinde geçirebiliyor olsaydı. Fakat keki hem yiyip hem de ona sahip olamıyorsun ne yazık ki. O halde bireysel olarak bazı sorumluluklar almamız gerektiğini düşünüyorum çözüm yolu arayarak. O yüzden işin biraz da artık matematiksel kısmına geçelim isterseniz ikinci bölümde. %4 kuralından pek bahsetmek istemiyorum ama bireysel olarak bir kişinin kendi özgürlüğünü eline alabilmesi için gerekli olan birikim miktarını belirleme kısmını konuşmaya başlayalım biraz artık. Tabii bu aşamadan önce şunun tekrar altını çizmek istiyorum. Sosyal güvenlik sistemine güvenerek rahat bir emekliliği geçtim. Gerçek bir gelir modeliyle emeklilik yaşamanın bile mümkün olmadığını gerçekten anlamak gerekiyor. Bugün emekliler 10-15 bin lira arası bir maaş alıyorlar sanırım ve sadece bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti Türk İş rakamlarına göre neredeyse 20 bin liraya ulaşmış durumda. Emeklilerin artık bir ev sahibi olduğunu ve hayatlarının neredeyse monotonlaşıp sadece yaşamaya odaklı olduğunu düşünürsek aylık makul yaşam şartlarının bile altında olduklarını söyleyebiliriz bu rakamlara baktığımızda. Tekrar bunun altını çizdikten sonra ikinci kısma geçebiliriz artık bence. Bugünün şartlarıyla bir rakam belirlemek istiyorum öncesinde. Bölümün başlığındaki sorunun cevabını arıyor olacağız bu noktada. Aslında eğer mümkün olursa ileride de her yıl benzer bir rakamı paylaşmak istiyorum. Çünkü böylece belki yıldan yıla belirli bir matematiğe oturmuş olan, belirli kurallarla takip edilebilen bir finansal bağımsızlık rakamı ortaya çıkartmış oluruz. Böylece belki hem doların hem TL'nin enflasyonunu da çok rahatlıkla takip edebiliriz. Çünkü çok net hatırlıyorum, yıllar önce kendime bir hedef koyarken, özellikle de istifa etmeye yakın olduğum zamanlarda hemen hemen 2-3 milyon gibi bir rakam oldukça yeterli görünüyordu. Bundan 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum. İşte bakın işler bir anda nasıl değişebiliyor. Son zamanlarda kafamı kurcalayan bir fikir daha var burada. Ev fiyatları ilgimi çekmeye başladı. Fiyatlar TL olarak bir artış göstermeye devam ediyor ama dolar bazlı olarak hemen hemen yerinde sayıyor. Hatta bir miktar geri çekilmeden de söz edilebilir. Ve kredi kullanma imkanlarının hala cezbedici olduğunu görüyorum kendimce. Şu anda yıllık yaklaşık %40-50 maliyetle 10 yıllık krediler kullanılabiliyor. Ev sahibi olmak isteyenler için bu rakamların oldukça makul olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar fiyat algımız bir miktar bozulmuş olsa da, belki hala böylesine oranlara alışamamış olsak da, bana göre bunlar oldukça makul rakamlar. Özellikle reel enflasyonun yıllık bazda daha yüksek bir oranda olduğunu düşünürsek, ev sahibi olmak için bugün de geçmişte olduğu gibi önemli fırsatlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu konuya şunun için giriyorum. Finansal bir bağımsızlık için ev konusunun kişisel olarak önemli olduğunu söyleyebilirim. Elbette portföy çok daha yüksek bir rakama çekilip kirada oturmak bir tercih olabilir. Ancak psikolojik olarak arkanızda bir ev sahipliği gücünün olması, belki bundan sonra ömrünüz boyunca bir daha ev konusunda kafalarda soru işareti kalmaması çok önemli bir detay bana göre. O yüzden portföylerden bağımsız olarak, getiri anlamında portföyde göstermediğimiz ve barınma ihtiyacımızı karşıladığımız, bir yatırım olarak görülmemesi gereken birincil olarak oturulan ev probleminin çözülmesi, her finansal bağımsızlığa ulaşmak için bir hedefe doğru gitmeye çalışanların ilk düşünmesi gereken şey olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu anlamda kredi kullanma konusunda da çekingen olunmaması gerektiğini söyleyebilirim. Zaman zaman iyi borç ve kötü borç olarak ikiye ayırdığım kredi kullanım tercihlerinden bahsetmeye çalışıyorum ve hayatla ilgili en büyük harcamalardan biri olacak olan ev alımı probleminin krediyle çözülebiliyor olması, özellikle de ülkemizde sabit bir faiz oranıyla değişmeyen bir maliyetle ulaşılabiliyor olması çok önemli bir avantaj. Çünkü biz düzgün bir para politikasına sahip olmadığımız için, hatta eğer bir tık daha fazlasını söylemek gerekirse, böyle bir para sisteminde gerçek bir para politikası yürütülemeyeceği için ülkemizde bu durum bence vatandaşlar için avantaja çevrilmesi gereken bir zayıflık. Bu sebeple ev kısmını atlayamayız ve bugünün şartlarında elbette yaşanan şehre göre değişiklik göstermekle birlikte medyan Türkiye ortalaması olarak 3 milyon TL civarında bir harcamayla ev sahibi olunabiliyor. Bu arada coğrafi arbitrajdan da tam bu noktada söz etmemiz gerekiyor belki de. Eğer kendinizi zorunlu hissediyorsanız İstanbul'da yaşamla ilgili, bir ev sahipliği fikri sizin için çok daha uzak bir hayal olabilir. Ya da şöyle yapılabilir belki. Finansal bağımsızlık için bir portföy oluştururken, bir noktada artık İstanbul dışında daha sakin bir yerde emeklilik hayatı göz önüne alınarak böyle lokasyonlar belirlenip oradan ev alımı gerçekleştirilebilir. Hatta daha da güzel bir seçenek olarak, daha uzun vadeli bir hamle yapılarak bir arsa satın alması olabilir. Ben bu amaçla arsa yatırımı yapmadım ama her zaman için şu anda elimde ikinci bir seçenek olarak gidip arsaya bir dubleks veya yatay mimari bir şeyler yapmak için hemen harekete geçebilirim. Bu sizin elinizi güçlendiren şeylerden biri. Tabii bir inşaat mühendisi olmanın da bunda sağladığı bir kolaylık var ama herkes kendi hayatını ve kendi sahip olduğu avantajları kendi lehine kullanmak için adımlar atabilir. Ve herkesin atacağı adımlar birbirinden farklılık gösterebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Şimdi buradaki yatırım odaklı ev, arsa sahibi olmayı bir kenara bırakırsak, brüt maliyet yani güncel satın alma üzerinden gidersek, tekrar 3 milyonluk gibi bir rakamı baz rakam olarak kabul etmemiz gerekiyor. Kimisi başka tercihlerle bu rakamı çok daha farklı seviyelere çekebilir. Daha uzun vadeli düşünerek. Ben şu anda bugünkü şartlar üzerinden bir şeyler yapmak istiyorum ki başka bir zaman dönüp bakıldığında bu bir karşılaştırma ölçütü olabilsin. Tabii parantez içinde kimisi için 3 milyonluk bir ev harcaması 5 milyon olabilir, 7 milyon olabilir gibi rakamlar değişiklik gösterecektir. O yüzden bir baz model oluşturalım isterseniz ve onun üstüne herkes kendisi ekleme yapabilir. Hatta daha yazlık veya başka ikinci bir ev kısmına girmiyoruz bakın. Temel bir finansal bağımsızlık rakamı belirlemeye çalışıyoruz. Temel yaşam ihtiyacı olarak adlandırmayı seviyorum ben bu kısmı. Ve ikinci bir kalem daha var burada. O da tabii ki araba konusu. Yine bugünlerde ortalama 1 milyon gibi bir rakam alabileceğimizi düşünüyorum. Ortalama bir model ve belirli bir makul vadede ihtiyacı karşılayacak bir bütçe olarak düşünebiliriz bunu. Yenileme olayını da sanırım her 7-8 yılda bir tercih etmeliyiz veya minimum 5 yıl diyebiliriz. Ve şimdi bu iki rakamı topladığımızda tamamen likiditeden uzak, bana göre mecburi olduğunu düşündüğüm bu iki önemli harcama kaleminin toplamı 4 milyon yapıyor. Kimisi için yine hatırlatmakta fayda var. Belki de 5 milyon yapabilir veya bir miktar daha fazla. Bazı rakamları konuşuyoruz burada. Ve bir dipnot olarak ben bundan yalnızca 4-5 yıl önce böyle rakamlarla toplam finansal bağımsızlık hedefi hayali kuruyordum. Her şey dahil haliyle. Aslında bu iki kalem herkesin önündeki en ciddi problemleri oluşturuyor. Ve bir planlama yapılarak, farklı yollar tercih edilerek çeşitli şekillerde çözülebilecek temel yaşam standartları diyebiliriz bunlara. Burada iki seçenek öne çıkıyor. Önden yüklemeli şekilde düşünebileceğimiz bir kredi maruziyetiyle problemin erken çözümü olabilir. Ya da emeklilik dönemine kadar birikime odaklanılıp veya yolun daha ileri bir noktasında fırsatlar beklenip problem ileri bir zamana bırakılabilir. Ben kişisel olarak özellikle ev probleminin en erken aşamada çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Araç kısmı içinse, hatta eğer bir şirket aracı imkanı varsa, tamamen göz ardı edilebileceğini düşünüyorum uzun bir süre. Daha önce de bahsetmiştim sanırım. Elbette önerebileceğim bir şey değil ama ben bir noktada aracımı satıp portföye eklemiştim. Şirket aracından dolayı. Devam edelim. Şimdi temel bu iki harcama haricinde diğer kalan her şeyi bir paket halinde değerlendirirsek daha önce konuştuğumuz o Türk İş'in verileri biraz daha anlamlı olmaya başlıyor bizim için. Yoksulluk sınırını baz alarak hesaplama yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bize bazı avantajlar sağlıyor. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aileye göre hesaplanıyor ve bu ailenin gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi tüm temel insani yaşama sınırını belirliyor. Burada konut kısmında, bu arada Ankara'yı baz alarak yapıyorlar bu hesaplamaları ve bu yoksulluk sınırı içinde konut kısmında kira harcaması da bulunuyor bir detay olarak ve bunu silmemeyi tercih ediyorum ben. Çünkü böylece en azından bir ev sahipliği üzerinden finansal bağımsızlık hesaplaması yaparken kira kısmını bir güvenlik marjı olarak Türk İş rakamı içinde değerlendirebiliriz. Bu bize ekstra bir rahatlık sağlayabilecek bir kalem ve genellikle gelirlerin neredeyse yarısına yakınında kiradan oluştuğunu düşünürsek bir güvenlik marjı yaratıyor. Ev sahibi olunsa bile hala kira ödeyecekmiş gibi düşünmek. Çünkü biz buradaki gideri başka alanlarda değerlendirmiş olacağız. Eğlence, seyahat gibi şekillerde belki kullanabileceğiz. Şimdi Türk İş rakamına dönersek, Aralık 2023 itibariyle 4 kişinin yoksulluk sınırı 47 bin lira dedik. İki ebeveynin bu ortak geliri olacağını hesaba katarsak, kişi başı artı iki çocuk için yoksulluk sınırı geliri bir ebeveyn için 23-24 bin liralara düşüyor. Fakat tekrar altını çizmek istiyorum, bu kişi başı bir ihtiyaç. Sanıyorum çok rahatlıkla şu hesap yapılabilir. Evi olan, arabası olan ve bu kalemler için bir kredi harcaması bulunmayan bir birey için 24 bin lira gibi bir gelir gerçekten de onu ancak yoksulluk sınırında tutabilir. Baz rakam yani bu. Ev ve araç kredisinin ya da sahipliğinin çözülmüş olduğunu hesaba katıyoruz biz burada. Şimdi bu noktadan da yola çıkarak %4 kuralını uygularsak, yıllık gelirin 25 katının sahibi olunması gerektiğini anlatıyor bu kural ve ben tam bu noktada bir güvenlik marjı daha koymak istiyorum. %4 yerine %3 rakamının baz alınmasının çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da var zaten. O halde 24 bin lira aylık harcama üzerinden düşünürsek yıllık 288 bin lira gibi bir gider hesabına ulaşıyoruz. Eğer bu rakam da bizim toplam finansal bağımsızlık portföyümüzün %3'ünü oluşturuyor diyorsak bu da bizi 9.6 milyon TL gibi bir rakama ulaştırıyor. Artı ev ve artı araba elbette. Totalde ise bu bizi yaklaşık 13.6 milyon TL gibi bir varlığa ulaştırıyor. Bunun minimum seviyede özgürlük için gerekli en dip baz rakam olduğunu düşünüyorum. Ve eğer bir yoksulluk sınırı gibi takip edilirse, yıldan yıla değişimi, hatta aylık bazda değişimi kontrol edilirse, kişisel hedeflerde insanlara çok daha yardımcı olacağını söyleyebilirim. Yolun hangi noktasında olunduğunun anlaşılması için. Elbette böyle bir rakama ulaşıp kendisini güvende hissetmeyenler olacaktır ki çok haklılar da. Örnek olarak bugün 9.6 milyonluk veya düz hesapla 10 milyon çok güvenli görünmeyebilir. Çünkü 2023'te borsa %40'a yakın değer kazanırken enflasyon oranı eğer TÜİK rakamlarına bakarsak %60'ın üzerinde artmış durumda. Fakat şunu da hatırlatmakta fayda var. Bir önceki yıl içinde yani 2022 için TÜİK sanırım yine %60 civarındayken Borsa İstanbul %190 değer kazanmıştı. Çok daha uzun bir vadede enflasyon oranının belirli bir miktar üzerinde arada oluşacak %3'lük bir farkı kullanabileceğimiz kadar güvenli bir noktada birlikte hareket edebileceklerini söyleyebiliriz bu rakamların. Tabii eğer tüm endekse sahip olursanız ve aşırı çeşitlendirme yaparsanız ne yazık ki bu pek mümkün olmayabilir. Çünkü bu size ancak bütün piyasanın genel hareketiyle birlikte ilerlemenizi sağlayacaktır. Bunun yerine kaliteli ve iyi yönetilen şirketlerin tespit edilmesi ve bazı seçimler yapılarak daha odaklı bir portföy oluşturulması çok daha iyi sonuçlar verecektir. Son 3 yılda BIST 100 endeksi %400 üzerinde artarken TÜİK rakamlarına göre enflasyon %270 civarında artmış durumda. Ayrıca elbette tüm bunlara bakarak bir portföy hedefi belirlemek bazı rakamlar olmalı ve kişisel güvenlik katsayılarına göre üzerine eklemeler yapılmalı. Benim eklediğim güvenlik katsayıları, yoksulluk sınırı içindeki kira harcamasını ev sahipliğiyle değiştirmek ve %4 yerine %3 çekim üzerinden yine bir katsayı güvenliği yaratmak. Bazı bir senaryonun da böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yine örnek olması açısından çok daha güvenlikli bir katsayı olarak 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı bireysel bir gelir hedefi olarak belirlenebilir ve kişi başı 47 bin lira aylık gelir olarak düşünülebilir. Bugünlerde hemen hemen ortalama bir memurun aldığı maaşa denk geliyor bu rakamda eğer farklı bir açıdan bakarsak. İşte bu şekilde yaklaşıldığında da yıllık 560 bin lira gibi bir maliyet çıkıyor. Ve şimdi yine %3 üzerinden bir portföy hesabı yaparsak toplamda 19 milyona yakın bir rakam çıkıyor ortaya. Tabii yine ev ve araç dahil değil. Yani kısaca artık rakamları toparlarsak, finansal bağımsızlık için bugün itibariyle Türkiye şartlarında toplam bütün varlıkların, ev ve araba dahil bir şekilde, 13 milyon ila 24 milyon arasında değiştiğini söyleyebiliriz, aranan şartlara göre. Tabii eğer siz 10 milyonluk bir evde oturmak istiyorsanız böyle bir durumda rakamlar elbette daha farklılık gösterecektir. Kişisel olarak ben finansal bağımsızlık hedefi için kimseye toplam portföyün %30'undan daha fazla büyüklükte bir gayrimenkul varlığı önermiyorum. Eğer hedef bir daha çalışmamak üzere bir pasif gelir yaratmaksa tabii. Yine ek olarak şimdi bu hedefleri bugünün dolar kuruna çevirirsek ev ve araç hariç olarak aylık 750 dolar baz rakam ve belki daha rahat bir hayat için aylık 1500 dolar gibi bir rakama dönüşüyorlar. Dolar üzerinden gidilerek bu hedefler bir miktar daha sağlıklı takip edilebilir. Ancak zaman içinde oluşacak dolar enflasyonunu da yine yoksulluk rakamında gerçekleşecek düzeltmelere göre takip etmek gerekecektir. Hatta belki ilerleyen günlerde hem geçmişe yönelik hem de bundan sonrasında burada bahsettiğim kriterler üzerinden bir finansal bağımsızlık rakamı değişimi grafiği hazırlayarak paylaşabilirim belki. Ve bu şekilde geçmişe baktığımızda rakamların 3-4 yıl öncesi için hangi seviyelerden bugün böyle seviyelere geldiğini görmek çok iyi olabilir herkes adına. Çünkü yolun çok başında birisi için böylesine hedefler uzak görünebiliyor ancak zaman içinde özellikle Türkiye için enflasyonun da etkisiyle hem hedefler hem de portföyler beklenmedik şekilde yükselebiliyor. Önümüzde iki seçenek var. Birincisi, aylık 10 bin lira civarında şüpheli bir emeklilik maaşı geliri beklemek. Diğeri, buradaki sorumluluğu kendi eline alıp bugünden geleceğin için birikim yapmaya başlamak. Ben kişisel olarak bu noktada şöyle bir iddiada bulunabilirim. Eğer sabırlı bir şekilde ikinci yol tercih edilirse, kestirme yollar peşinde koşmayıp tamahkar olunmazsa, makul ve rasyonel düşünülerek mütevazi bir şekilde birikime odaklanılırsa, ikinci seçeneğin gerçekleşme süresinin birinci seçenekteki emekliliğe ulaşma süresinden çok çok daha kısa olabileceğini söyleyebilirim. İddiam bu. Tam bu noktada da portföy stratejileri bir miktar devreye giriyor. Ancak en önemli tarafın bu olduğunu düşünmüyorum. Tabii yine de genel bir strateji üzerine konuşmak gerekirse, daha en baştan temettü odaklı bir yatırım tarzı benimsemenin zorunlu olmadığını da söyleyebilirim. Her yatırımcı bana kalırsa kendi bilgi çemberi içinde, o an belki henüz birçok kişinin görmediği bir değer yakalarsa, bununla birlikte sadece birkaç tane doğru tercih yapabilirse, benim buradaki çizmeye çalıştığım uzun yolculukta tamamen yeterli olabileceğini düşünüyorum tüm bunların. Örnek olarak 60'a 40 portföy teorisine pek inanmıyorum. Özellikle Eurobond'ların portföyler için bir el freni olduğunu ve bir otoritenin borçlanma aracını elinde tutmayı neredeyse bir Ponzi şeması olarak görüyorum. Ve burada neredeyse kelimesini güvenli tarafta kalmak için kullanıyorum. Kapitalizm iki yönlü çalışan bir araç. Bir denge kolunun iki tarafından birinde oturma tercihi yapmak durumunda çalışanlar. Bir tarafta maaşlı bir çalışmayla bir şirket için değer üretmek, ürettiğin değerin karşılığını belki minimum ölçüde almak ve bunun karşılığında hissedarlarına kar payı kazandırmak veya dolaylı yoldan başka hissedarlara kazandırmak. İkinci seçenekse denge kolunun diğer tarafındaki azınlığın tarafına geçmeye çalışıp doğrudan ve dolaylı yollardan bir başkasının ürettiği değer üzerinden kapital riski alan tarafta olarak bir kar payı elde etmek. Özellikle de serbest piyasa ekonomisinin uygulanmadığı kapitalizm çeşitlerinde buradaki terazinin çoğunluk tarafında yer almak neredeyse kesin bir kölelik anlamına geliyor bugünlerde. O yüzden bireysel bir yatırımcının ana amacı kontrolün bir başkasında olacağı ve geleceğe yönelik kararlarını bir başkasının belirleyeceği artış oranları yerine kendi adına karar vereceği yatırım tercihleri üzerinden bağımsız ve özgür bir şekilde geleceğini belirleyebiliyor olması gerekiyor. Eğer hedef böyle bir amaç olursa, ilk bakışta uzun görünecek bu tek bir hedefe giden yolda her şey bir şekilde yoluna girecektir ve hedefe ulaşıldığında, geri dönüp bakıldığında aslında bu yolun o kadar da uzun olmadığı anlaşılacaktır. Benim bireysel olarak hayatımda belirlediğim en önemli karar, özgürlüğümün fiyatını belirlemek oldu. Değeri ölçülemeyecek bir şeyi belirli bir fiyata satın alabilmek ise paha biçilemez bir şey. Bu haftalık benden bu kadar. BTC Türk Hisse'nin katkılarıyla hazırlanan bu bölümün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Uygulamayı indirerek yeni nesil dijital yatırım deneyimini siz de deneyebilirsiniz. Ek olarak Satoshi Radyo Podcast'i altında HODL Günlükleri ismiyle 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.